Ayrım 15, Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 149. Görüldüğü gibi temel amaç dini ve devleti korumak adı altında maddi çıkar ve siyasal güç elde etmektir. Maddi çıkar ve siyasal güç elde etme kavgası da dini koruma kavgası biçimine sokularak halk aldatılmaktadır. Daha 7. yüzyılda fal için şeytan işi pisliktir denilirken, ondan 1000 sene sonra muskayı İslam düşüncesinin parçası haline getiren Osmanlı uleması, bilimin yanı sıra dinin katili olmayı sürdürüyordu. Dipnot: Ziya Şakir Soku, Osmanlı Sarayları'nda Cinci Hoca. Cinci Hoca denilen Hüseyin Efendi de medreselerde sürüne sürüne saraya adım atmıştı. Diğer ulema da Cinci Hoca olmaya can atıyordu. Aralarında akıl, izan ve insaf sahibi birkaç kişi bulunsa bile tam bir hocalar mafyası oluşturan okumuş kesim, dinin kendilerince yorumunu silah olarak kuşanıp farklı düşünenleri kırıp geçiriyorlardı. Bu din istismarcıları devleti de kendi dünya görüşlerine göre yönlendiriyor ve yönetiyorlardı. Gelişmeye, bilime ve akla aykırı bir düzen kuran din adamları ve siyasetçi kadrolar çözümü yine aklın dışında arıyorlardı. Şu örnek bu durumu somut biçimde belgelemektedir. Bilim alanındaki çalışmalarıyla uyanık bir padişah gibi görünen 3. Mustafa, Avrupalıların muvaffakiyetlerinde yıldızın tesirleri olduğuna inanmıştı. Avrupa'da Fransa, İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya arasında geçen 7 sene harpleri arasında 1756-1763 en küçük devlet olan Prusya'nın kazandığı zaferlerden hayrete düşmüş, Kral Friedrich'in muvaffakiyetinde olayları önceden görüp haber veren müneccimlerin tesir yaptıklarına inanmıştı. Bu inanın zoruyla Ahmet Resmi Efendi'yi elçilikle Prusya kralının yanına yollamış ve ondan 3 müneccim istemişti. Friedrich'in Ahmet Resmi Efendi'ye cevabı şu olmuştur: İyi bir orduya sahip olmak, barış zamanında harbe hemen girebilecek bir şekilde onu talim ettirmek, hazineyi dolu tutmak. İşte benim 3 müneccimim. Bunlardan başka müneccim yoktur. Dostumuz padişaha böyle bildirmenizi rica ederim. Dipnot: Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 6. Toplumu akıl dışılığı çelik çemberine alan padişah ve ulema ekibi Türkiye'nin kaderini olumsuz biçimde etkiliyor ve geri kalmışlığın temel nedeni olan politikayı zor kullanarak uyguluyorlardı. Medreselerde okuyup belli noktalara gelenlerin bu çıkarcı ve yasakçı nitelikleri başka bir boyutta tarikatlara da yansımıştı. Sünni tarikatlar kendilerini kutsallaştırarak belli noktalara ulaşmak yolunu seçmişlerdi. Her tarikat kendi şeyhini ululaştırıyor, onda peygamberin bile yapmadığını yapacak özellikler, üstünlükler ve din gücü varsayıyordu. Böylece bilgisiz halk etkileniyor, yandaş yapılıyordu. Egemen kesime hizmet etmek için kurulan Nakşibendilik, saray adamları için halkın yönlendirilmesinde kullanılmıştır. Sünni hükümdarların rağbet ve yardımına mazhar olan bu tarikat şeyhlerinden birisi için şöyle bir söylence de uydurmuştur. Dipnot: İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet Tekke Münasebetleri. Bir perşembe günü dedem Ahrar Hazretleri Semerkant'ta öğle namazını kıldıktan sonra acele atına atlayıp şehirden çıkmış, dostları ve yakınları da onun ardına takılıp gitmişlerdi. Şehir dışında beraberindekileri ansızın durdurup kendisi Deşti Abbas denilen boş bir araziye doğru yürür. Hemen arkasından duruma muttali olmak üzere giden müritlerden biri onun her yöne at koşturarak kılıç salladığı ve sağa sola hücum ederek savaşır gibi hareketlerde bulunduğunu görünce hayretler içinde kalır. Keyfiyeti merak edip şeyhin peşinden giden ve garip davranışlarını seyreden dostu eve döndüklerinde meseleyi şeyhe arz eder. Hazret şu cevabı lütfeder: Rum padişahı Sultan Mehmet Han Gazi tam o anda küffarla savaşmaktaydı. Bizden yardım dileğinde bulundu. Biz de onun candan istimdadına, yani yardımına icabet ettik. Babam Abdülhadi Rum diyarına gelip 2. Bayezid Han'la görüştüğünde dedemin giyim kuşam kılık ve kıyafetinden bahsederken padişah beyaz atları da var mıydı diye sormuştu. Evet cevabını alınca babam Sultan Fatih Han anlatmıştı ki filan gün öğleden sonra küffarla savaşırken askerde bıkkınlık emareleri sezmiş ve hacı hazretlerinden istimdad eylemiştim. Hemen o anda bu büyük üstad beyaz bir ata binmiş ve gösterişli bir kılığa bürünmüş olarak savaş meydanında karşıma çıktı ve bana korkma merak etme diye kuvvet verdi. Bense küffarın çokluğunu işaret ettim. Hacı hazretleri kol yenlerini bana gösterdi. İçine baktığımda orada geniş bir meydan peyda olup baştan aşağı İslam askeriyle dopdoluydu. Böylece üstad bize kuvvet vererek filan tepeye çıkıp askere rehberlik ederek bir hücum daha yapın dedi. Kendisi de düşman üzerine kılıç salladı ve fetih müyesser yani kolaylıkla oldu. İstanbul'u fetheden askeri gücü önce başarısız gibi gösterip sonra kendilerinin kerametiyle burayı ele geçirdi gibi gösteren bu Nakşibendi uydurması, bu şeyhlerin yalandan değer kazanmak için kendilerini peygamberden bile üstün biçime soktuklarını açıkça göstermektedir. Bu tür değerlendirmeler ulema arasında fazla tepki de çekmemektedir. Çünkü kendileri de benzer yolları kullanarak gerek saray üzerinde, gerekse halk üzerinde etkili olmaya çabalamaktadırlar. Şeyhlerin ve hocaların kendilerini kutsallaştıran tutumları hiç değişmeden 20. yüzyıla değin gelmiştir. Aşağıdaki örnek 3. Selim zamanında kadıların ve onları yetiştiren medrese dünyasının zihniyetini göstermesi bakımından ilginçtir. Çünkü Osmanlı ülkesinde kadılar artık mal mülk satışının yanı sıra insanların birbirlerine ömürlerini satmalarını bile idare etmeye başlamışlardır. 3. Selim zamanında Valide Kethüdası Yusuf Ağa, Sadullah Ağa namında birine müracaat eder. Muayyen yani belirli bir para mukabilinde karşılığında ömrünün 7 senesini satın almak ister. Sadullah Ağa razı olur. Galata kadısı Şeytan Emin Efendi'ye müracaat ederler. Kadı efendi şahitleri celbeder. Mahzar-ı şuhudda bir kıta hücceti şeriye ita eder. Hocaların zihniyetini tamamen ispat eden bu hüccette saadetli, utufetli Yusuf Ağa el merhum İsmail Ağa Hazretlerinin sahil hanelerinde münakit meclisi şer-i enverde El-Hac Sadullah Ağa bin Ahmet İşbu Ba'isul Kitap Muaşura Nileyh Hazretleri mahzarında bitavvu ve rıza ikrarı tam ve takriri kelam idüp iptidai hilkati ervahta takdir ve levh-i mahfuza septü tahrir olunan eceli mevudumdan ömrümün 7 sene-i kamilesini müşarüneleh Yusuf Ağa Hazretlerine hibe edip ilah denildikten sonra hibenin şer'en imba kılındığı yazılır. Dipnot Altınay Osmanlı Devleti'nde Hoca Nüfuzu sayfa 123. Görüldüğü gibi Osmanlı adalet sistemi zengin bir saray ağasının ömrünü uzatmak için başka birisinin hayatından 7 yılı ona aktarmaya bile kalkışmıştır. Bu işe tanıklar huzurunda tutanak düzenleyerek resmi bir biçim bile verebilmektedir. Bu tür akıl almaz işlemleri onaylayan kadılar da kendilerini şeriata dayanmış gibi göstermişlerdir. Bu yolla şeriat dedikleri İslam hukukunu kullanarak maddi çıkar sağlamışlardır. Bu cehalet ortamında dinin bu kadar istismar edildiği ve yozlaştırıldığı koşullarda Osmanlı Devleti'nin ayakta kalabilmesi ise askeri gücün halkı baskı altında tutmasıyla mümkün olabilmiştir. Bu baskı ve acımasız soygun yüzünden Anadolu yoksullaşmış ve bu topraklarda görülen uygarlık pırıltısı da sönüp gitmiştir. Osmanlı'nın ilkel sömürü sistemi Mustafa Kemal'in ortaya çıkıp bu çağ dışı düzene son vermesine kadar sürmüştür. Sancak-ı Şerif yani kutsal bayrak, din bayrağı çekmek. Osmanlı savaş bürokrasisi halkı silah altına alabilmek ve hatta halkı savaş ortamına sokabilmek için Sancak-ı Şerif yani kutsal bayrak denilen bayrak açmışlardır. Bu sancaklardan en önemlisi Liva-i Saadet adı verilen peygamberin kullandığı iddia edilen sancaktır. Liva-i Saadet adlı bayrak Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi sırasında ele geçirilmiştir. Dipnot Joseph von Hammer, Osmanlı Tarihi Cilt 2. Bu sancak Şam'da korunuyordu. Ancak 1594 yılının sonlarına doğru oradan alınarak Macaristan sınırında savaşan orduya gönderilmiştir. Sancak-ı Şerif Yeniçeri bölükleri tarafından korunuyordu. Bu bayrak Liva-i Saadet'i temsil ediyordu. Osmanlı yönetimi savaş kararı aldığı zaman bu bayrak açılıyordu. Fakat devlet içinde isyan eden güçler de kendilerinin dine dayandığını göstermek istedikleri için sancak-ı şerif benzeri ve onu sembolize eden bayraklar açıyorlardı. Örneğin 1730 yılında ayaklanan Yeniçeriler ellerine önce böyle bir bayrak almışlardı. Yeniçeri Ocağı'na kayıtlılardan 17 kişi ittifak ederek Sultan Bayezid Camii'nin Kaşıkçılar Kapısı tarafında ellerinde yalın kılıç bayrak açıp 3-4 koldan hareketle ''Şerle davamız vardır, ümmeti Muhammed'den olanlar dükkanlarını kapayıp bayrak altına gelsin.'' diye bağırarak Bedesten taraflarına doğru çarşıya girip divan yoluyla yeni odalardaki et meydanına doğru yürüdüler. Dükkanlarını kapayanlar bunların arkalarına takıldılar ve yeni odaların kapısı açılarak içeri girdiler. Ve evvela Yeniçeri Ocağı Ketü Dağısı'nın odası olan 1. Ağa bölüğü kazanını çıkardılar. Ondan sonra İstanbul'daki Dellak Arnavutlardan, 17. Ağa bölüğü Yeniçerilerinden olan isyan elebaşılarından Patrona Halil bir alay adamla ağa kapısına, Süleymaniye'deki Yeniçeri Ağası dairesine gittiler. Yeniçeri ağası Hasan Ağa 300 kadar kuvvetle karşı çıktıysa da bir iş göremeyerek kaçtı. Bu halden cesaretleri artan patrona ve arkadaşları ağa kapısındaki mahpusları çıkararak kendilerine iltihak ettirdikten başka kârhaneli denilen ağa kapısı sanat erbabını da kendilerine uydurdular. Bundan sonra adamlar göndererek Yemiş İskelesi tarafındaki Baba Cafer, Rumeli Hisarı, Galata Zindanı ve tersanede ve taş gemilerindeki mahpusları da salıvermek suretiyle cemiyetlerini büyüttüler. Elde ettikleri başarıdan memnun olan patrona ve avanesi ağa kapısından sonra Cebeci Kışlası'na gidip onları da ele aldılar. Ve bu arada Sipah Çarşısı ve Bit Pazarı'nda buldukları silahları yağma ederek Saraçhane'yi kapattılar. Dipnot Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 4 Sayfa 204-205. İsyancıların din bayrağıyla ortaya çıkmalarına yönetimin vereceği karşılık hiç de farklı değildir. Onlar da sarayda çözümü tartıştılar. Sarayda yapılan görüşmede sancak-ı şerifin çıkarılıp çıkarılmaması müzakere oldu. Yeniçeri ağası hariçten kimse gelemez ve faide vermez dediyse de veziri azamın reyi üzerine çıkarılması muvafık görülerek sarayın orta kapısı üzerine konuldu. Sancak-ı şerif etrafına adam toplatmak istendi. Aynı zamanda asiler tarafına haber gönderilip maksatları soruldu. Bostancı Hasekisi maiyetiyle yani beraberindekilerle et meydanına varıp ne istediklerini sordu. Asiler padişahımızdan her veçhiyle hoşnutuz, lakin devletlerine zarar ve hiyanetleri olan 4 kişiyi 2 saate kadar bize teslim etsin dediler. Sonra da Haseki ile Mecmu toplam 37 kişinin isimlerini havi yani içeren bir defteri padişaha gönderdiler. Keyfiyet padişaha arz edildi. Sancak-ı şerif etrafına toplanmak isteyen halk, asiler tarafından yolların kapatılmasından dolayı Ayasofya'dan ileri gidemediler. Ve burada da ikindiye kadar bekledikten sonra dağıldılar. Bir kısım İstanbul halkı sancak-ı şerifin çıktığından bile haberdar olmamışlardı. Bu hal üzerine saraydaki devlet erkanı ümitsizliğe düşmüştü. Nihayet sancak-ı şerifin çıkarılmasından sonra bir netice alınmayınca akşama yakın sancak-ı şerif orta kapı üzerinden alınarak yerine konuldu ve sarayda bulunan devlet ricali o geceyi sarayda geçirdi. Bu ayaklanmada isyancılar geçici de olsa başarıya ulaşırlar. Ama bütün önceki ayaklanmalar gibi kişileri hedef alıp sistemi görmezden geldikleri için sistem tarafından kısa süre içinde yok edilirler. Egemen kesimin sancağı şerifi, paye ve para isteyen ayaklanmacıların sancağı şerifini sonuçta yere serer. Bu durum değişik biçimde de olsa bütün devletlerde yaşanmıştır. Görüntüsü ve takdimi farklı olsa bile bugün de yaşanmaktadır. Dipnot: Sancak-ı Şerif'in yerini Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk bayrağı almıştır. Günümüzde Sancak-ı Şerif kullanılmasa da halk Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif gibi peygambere ait olduğu iddia edilen hırka ve sakalı da ziyaret etmektedir. Bunların İslam peygamberine ait olduğunu gösteren sağlam belgelerden söz etmek mümkün değildir. Kurtuluş Savaşı'nda din. Din faktörünün kullanılması toplumların bunalımlı olduğu zamanlarda dikkat çekecek ölçüde artmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nın 1914-1918 sonucunda Osmanlı İmparatorluğu düşman güçlere teslim olmuş ve Sevr Anlaşması ile parçalanmıştı. Bu anlaşmanın düzeltilmesi için toplanan Paris Konferansı bile bu parçalanmanın ve düşman elinde esir olmanın onaylanması anlamına geliyordu. Mustafa Kemal İstanbul halkına yolladığı 2 Ekim 1919 tarihli bir bildiride bütün bu anlaşmalara uyulduğu takdirde elimizde Kastamonu ve Ankara vilayetlerinden başka vatan kalmayacağını dile getirir. Dipnot: Mustafa Kemal Atatürk Nutuk Cilt 3. Bu durum karşısında hem vatanın parçalanmasını ve yok edilmesini durdurmak, hem doğuda Ermeni devleti kurulmasını engellemek ve hem de İstanbul'daki padişah ve halifenin gizli tutsaklığını sona erdirmek için vatanseverler harekete geçerler. O zamanki siyasal ve dinsel yetkili padişah ile onun adına düşmanla yapılan anlaşmalara imza atan Vezir-i Azam Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Anadolu'da 19 Mayıs 1919'da başlatmış oldukları ulusal direnci yasa dışı göstermiş isyan saymıştır. Halkın padişaha ve padişahın aynı zamanda temsil ettiği dinsel otoriteye yani hilafete bağlı olduğunu gören Kuvva-i Milliyeciler, kendilerinin temel amaçlarının düşman elinde esir olan padişah halifeyi kurtarmak olduğunu önemle vurgulamışlardır. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nin toplanmasından kısa bir süre sonra 14 Eylül 1919'da padişaha çektiği telgrafta özetle şöyle demektedir: Yüce saltanatı ve hilafeti temsil eden şahsınıza sonsuzca bağlı olan millet adına ve kendi sonsuz sadakatimiz adına şunları arz etme gücünü buluyoruz. Yüce saltanatınız bugün müthiş bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu tehlike tarihimizde gördüğümüz en büyük yenilgenin neticesi gibi görünse de yalnız onunla sınırlı olmadığı tarafınızdan bilinir. Bunun için bizimle birlikte yenilen Almanya ve Bulgaristan'ın durumu incelenirse, bu felaketin yalnız başına böyle çok kötü sonuçlar yaratması akla uygun düşmez. Bunun nedeni iç işlerimizdeki kötü yönetimdir. Özellikle de Ferit Paşa hükümetlerinin ihanete varan tutumlarıdır. Bu yönetim Erzurum ve Sivas kongrelerini yasa dışı ilan ederken başkentimizde Ermeni ve Rum kongreleri yapılmasında ve bu kongre kararlarının İstanbul basınından halka duyurulmasında hiçbir sakınca görmüyor. Ferit Paşa ulusal hareketi iddiaçılıkla suçlamaktadır. Ama bizler izlediğimiz kutsal amaçları her zaman size bildirmişizdir. Ferit Paşa hükümetinin ihanetleri sonucu ordumuz zayıflatılmış, haberleşme düşman denetimine sokulmuş, ülkemizin parçalanması için düşman subaylarının çalışmalarına izin verilmiş, ülke içinde ihtilal varmış gibi düşman güçler ülkemize çağrılmış ve her biri bir ulusal cinayet olan pek çok suç işlenmiştir. Çalışmalarımız vatanı bu halden kurtarmak için olup hiçbir siyasi partiye bağlı olmayan ve tamamen ulusal iradeyi yansıtan bir hükümetin oluşturulmasına yöneliktir. Emir ve ferman sevgili padişahımız Efendimiz Hazretlerinindir. Mustafa Kemal yaptıkları çalışmanın hiçbir zaman padişaha ve onun şahsında temsil eden hilafete, dolayısıyla dinsel otoriteye karşı olmadığını söyleyerek halktan onay almaya çalışmıştı. Hatta bu çalışmaların temeline devleti ve dini korumak, yani saltanat ve hilafeti kurtarmak sloganını yerleştirmişti. Bunun için Mustafa Kemal Paşa Anadolu'nun önde gelen din adamlarına da mektuplar yollayarak saltanat ve hilafeti kurtarmak için harekete geçtiklerini, onlardan da yardım istediklerini söylüyordu. Kuvvayi Milliye'nin doğuş amacı bir yandan milli namusu ve haysiyeti korumak olarak gösterilirken, diğer yandan da dinin ve devletin temsilcisi halifeyi, yani padişahı, düşman elinden kurtarmak olarak vurgulanıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın heyeti temsiliye adına din adamlarına çektiği şu telgraflarda bu durumu açıkça görürüz. 13 Ağustos 1919 Bitlis Küfrevizade Şeyh Abdülbaki Efendi Hazretlerine, faziletli efendim hazretleri, zat-ı fazılanelerinin yani erdemli kişiliğinizin Bitlis'te olduğunuzu tahmin ediyordum. Bu defa aldığım bilgi üzerine bu husus belgelendi. Yüce hilafet ve saltanat makamının vatan ve milletimizin içinde bulunduğu zor vaziyet malumu arifaneleridir. Senaverleri, yani ben övücünüz, milletimizin bugünkü felaketin içinden çıkacağı güne kadar milletle beraber ve milletin içinde çalışmaya varlığını hasretmekten başka hamiyet şiarı, yani fedakarlık ilkesi olamayacağı kanaatiyle derhal askerlikten istifa ettim. Çünkü resmi makam ve sıfatım buna mani oluyordu. Bugün için yegane kurtuluş çaresi milletin birliğini bütün cihana göstermek ve haklarımızı ve mukaddesatımızı milletin göstereceği kudretle kurtarmaktır. Erzurum Kongresince kararlaştırılan esasları takdim ediyorum. O havalice gereği yapılarak düşmanlarımızın her türlü zararlı telkinlerine set çekmeleri, herkesçe bilinen hamiyet ve vatanperverliklerinden beklenir. Hürmet ve muhabbet arz eylerim efendim hazretleri. Eski 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri cilt 3, kaynak yayınları İstanbul, sayfa 264. 15. ayrımın sonu. Sayfa 157.